Ayrım 23, Gökdelen, Tahsin Yücel, sayfa 303. Sabiser'in başkanına her şeyi aktarma görevini ancak ertesi gün, yani 12 Ekim 2073 günü öğleye doğru yerine getirebildi. Hem çok fazla kişi söz almış, hem de konuşmalar gereğinden fazla uzun tutulmuştu. Ama söz alanların neredeyse yarısı kurucu başkan Can Tezcan'ın yargıyı özelleştirme ve TTHO AŞ'yi kurma çabalarında ortaya koyduğu bilgi ve becerisini övmüşler, yeni yönetim kurulu seçiminde adaylık önerilerini geri çevirmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtmişlerdi. Bu arada kurucu başkanın evinde ünlü bir sanığın yakalanmasının kusursuz biçimde hazırlanmış bir tuzak olabileceği konusunda kuşkularını belirtenler bile çıkmıştı. Adaylığını koymamış olmasına karşın kendisine 20'ye yakın oy çıkması da hakkında konuşan üyelerin sözlerinde içten olduklarının açık bir belirtisi sayılırdı. Peki seçilenler, dedi Can Tezcan. Sabiser'in çantasından bir kağıt çıkarıp eski başkanına uzattı. O da şöyle bir baktıktan sonra önündeki sehpaya bıraktı. Çok güzel, çok güzel, dedi. Sen de varsın, Temel de var. Sabiser'in neredeyse yerinden fırlayacaktı. Hayır, ben yokum efendim, diye atıldı. Ama burada adım var. Evet var. Ama istemediğimi en baştan söylememe karşın seçtiler. Ben seçimden sonra da söyledim onlara. Yazıyla da bildirdim ayrıca. Çalışmayacağım. Peki neden? Bu işe sizinle başladığımı, sizinle de bitireceğimi söyledim onlara. İyi etmemişsin Sabriciğim, dedi Can Tezcan. Biliyorsun çok önemli bir işlevi var genel yazmanlığın. Üstelik hiç kimse senin kadar yararlı olamaz o koltukta. İşin o yanını hiç düşünmedim efendim. Ayrıca çok önemli bir neden daha çıktı sonradan. Nasıl bir neden? Yönetim kurulu dışarıdan bir başkan atadı. Dışarıdan mı? Bildiğimiz biri mi bu? Çok iyi bildiğimiz biri. Cahit Güven. Cahit Güven. Cahit Güven. Cahit Güven diye yineledi Can Tezcan ama arkasına getiremedi bir türlü. En az 5 dakika süresince gözlerini tavana dikip durdu öyle. Sonra birden Sabiser'ine döndü. ''Peki, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye sordu. Sabiser'in gülümsedi. ''Bilmiyorum efendim.'' dedi. ''Bunu düşünmeye zamanım olmadı. İyi kötü bir iş bulurum herhalde.'' Can Tezcan neredeyse kızdı. ''Tezcan hukuk kurumu ne oluyor?'' diye homurdandı. ''Eski işimize yeniden başlarız. Hem de daha coşkulu, daha ateşli bir biçimde.'' Sabiser'in gözleri parladı. ''İşte bu çok güzel bir karar efendim. Ben artık bu işlerden tiksindiğinizi sanıyordum.'' dedi. ''Demek kaldığımız yerden sürdüreceğiz işimizi.'' ''Elbette sürdüreceğiz.'' Sabiser'in umulmadık bir şey yaptı o zaman. Yerinden fırlayarak patronunu yanaklarından öptü. ''O zaman tamam efendim. Eskisinden de sıkı sürdürürüz işimizi.'' dedi. Can Tezcan bir kahkaha attı. ''Hiç kuşkun olmasın.'' dedi. ''Ancak büyük bir olasılıkla ana kaynaklarımızdan biri kuruyacak. Temel Diker bırakacak bizi.'' ''Temel Bey bizi neden bıraksın ki efendim?'' ''TTHO'nun en büyük paydaşı olarak tıkır tıkır yürütür her işini. Bize gereksinimi kalmadı.'' ''Önemi yok. Biz onsuz da yaşatırız kurumumuzu.'' dedi Sabiser'in. Bir süre dalıp gitti. Sonra tuhaf bir biçimde gülümsedi. ''Bir düşünsenize efendim, bu adamlar bizim dizelgeyi hiç açmadan çöpe atacaklarına göre öyle yargıçlar atayacaklar ki başımızı kaşıyacak zamanımız olmayacak belki.'' diye ekledi. Ancak 3 gün sonra 15 Ekim 2073 günü saat 10'a doğru koltuğunun altında bir dosya ve birkaç gazeteyle Can Tezcan'ın odasına girerken bacaklarının titrediğini duyuyor, öngörüsünün tam tersinin gerçekleşmiş olmasına üzülmek mi yoksa sevinmek mi gerektiğini bilemiyor, bir tuhaf şaşkınlık içinde bocalıyordu. Can Tezcan Yeni Gündem gazetesinin spor haberlerini okuyordu. ''Efendim haberi görmediniz mi?'' diye sordu. Can Tezcan gülümsedi. ''Hangi haberi?'' diye sordu alaylı alaylı. ''Hangi haberi olacak efendim? Atama haberini, dizelgeyi.'' ''Böyle bir haber görülmez mi? Elbette gördüm Sabriciğim.'' dedi Can Tezcan. ''Bizim dizelgeyi çöpe atmadıklarını ve bizim seçtiğimiz arkadaşların büyük bir bölümünü atadıklarını da gördüm.'' ''Büyük bölümünü değil, hepsini atamışlar efendim. Ben tek tek karşılaştırdım. Ne bir eksik var ne bir fazla.'' diye atıldı Sabiser'in. Kendi hazırladıkları dizelgeyi başkanının önüne koydu. ''Buyurun, kendiniz bakın.'' diye ekledi. Can Tezcan parmağını bile oynatmadı. ''Sen karşılaştırdığına göre benim bakmama gerek yok.'' dedi. ''Bundan daha iyisini hazırlayamayacaklarını düşündüler herhalde.'' Sabiser'in bu tutumun ardında şeytansı bir amaç arar gibiydi. ''Gizli bir amacı olamaz mı bu işin?'' diye sordu. Olabilir, dedi Can Tezcan. Bu çelişki çağında her şey olabilir. Hepsi bu kadar mı efendim? Dilediğin kadar varsayım üretebilirsin Sabriciğim. Örneğin herkesi kendi dediklerine getireceklerinden kuşku duymadıklarını düşünebilirsin. Bizim atadığımız yargıçları daha sonra bir bir uzaklaştırarak ne kötü bir seçim yaptığımızı kanıtlamak istemiş de olabilirler. Daha pek çok varsayım üretebiliriz. Senin bir varsayımın yok mu? Sabri Ser'in içini çekti. Şaşkınlığı hep sürer gibiydi. Sanırım bu kadarı yeter efendim, diye yanıtladı. İnci kapıyı vurarak odaya girdi. Efendim, özür dilerim. İstanbul bölgesine yeni atanmış yargıçlarından olduğunu söyleyen bir bayan, 3 kezdir sizi arıyor. Size çok önemli bir bilgi verecekmiş, dedi. Adını söyledi mi peki? Söyledi efendim. Zeynep Bulak. Sabri Ser'in elindeki dizelgeye baktı. Evet, baştan 5. dedi. Tanırım, çok iyi yargıçtır. Can Tezcan heyecanlandı birden ama belli etmemeye çalıştı. Peki, bağla kızım, dedi. Sonra telefondaki ses, efendim, biz İstanbul bölgesinden 23 arkadaş, diye başlayınca telefonun üzerindeki küçücük bir sarı düğmeye basarak öbür uçta konuşanın söylediklerini yardımcısının da işitmesini sağladı. Böylece Sabri Ser'in başkanıyla aynı anda İstanbul bölgesine atanan 70 dolayında yargıçtan 23'ünün TTHO'da yargıç olarak çalışmamaya karar verdiğini, öbür bölgelerde de onları izleyenler olacağını öğrendi. Can Tezcan, yargının dürüst ellerde kalabilmesi için kararlarını yeniden gözden geçirmelerini önerince de Zeynep Bulak, kararlarının değişmeyeceğini, ayrıca birkaç gün içinde sayılarının daha da artabileceğini söyledi. 20 dakika sonra İzmir'den, 45 dakika sonra da Ankara'dan gelen telefonlar onun söylediklerini doğruladı. Can Tezcan'la Sabri Ser'in buna sevinmek mi yoksa üzülmek mi gerektiği konusunda bir karara varamadılar. Çok da tartışmadılar ayrıca. Can Tezcan kalktı, en az çeyrek saat süresince bir aşağı bir yukarı dolaştı odasında. Sonra gelip Sabri Ser'in önüne dikildi. İşte bir kez daha gördük. Anamalcıların bunca çabalarına, yozlaşmanın insanlık değerlerini bunca yıldır kemirmesine karşın adalet duygusu kaldırılamıyor ortadan. Ne kadar bastırılırsa bastırılsın, bir yerlerden fışkırıveriyor. Bizim yargıçlar bir kez daha kanıtladılar bunu. Dolgun bir aylıkla gül gibi geçinmek varken, doğruluk uğrunda aç kalmayı göze aldılar, dedi. Sabri Ser'in eski bir konuşmayı anımsadı. Ama oranları 50-50'nin altında efendim, dedi. Can Tezcan sarsılmış gibi görünmedi. Olabilir ama bu da bir yaşam belirtisi. Dürüstlüğün tümden yok olmadığını, çıkarcılığın tüm bireyleri tutsak edemeyişinin kanıtı, diye sürdürdü. Gittikçe coşuyordu ama İnci gene kapıyı vurmadan odaya daldı. Başbakan telefonda efendim, dedi. Can Tezcan konuşup konuşmamakta bir an duraladı, sonra telefonu açarken tüm odada işitilmesini sağlayacak düğmeye de bastı. Buyurun Sayın Başbakanım, dedi. Öbür uçtan önce uzun bir kahkaha, sonra Mevlüt Doğan'ın hiç sıtma görmemiş sesi geldi. Buyurunmuş. Senin gibi bir adama buyursak ne yazar sanki, diyordu. Ne istediysek olmaz diye kesip attın her zaman. Bu yüzden de sana yok pahasına verdiğimiz o güzel kuruluşu pisi pisine kaçırdın elinden. Hayır Can Aga, hiçbir şey istemiyorum senden. Ama ben birine seni sevdim dediysem gerçekten sevmişimdir. Seni de severim, bilirsin. Bu nedenle sana bir geçmiş olsun demek istedim. Can Tezcan Sabri Ser'ine göz kırptı. Sağ olun Sayın Başbakanım, dedi. Ben hem sağ hem de sağlamım Can Aga, diye yanıtladı Başbakan. Ama senin bir takım sorunların olursa çekinmeden söyleyeceksin bana. Hemen bulurum çözümünü. Nasıl, rahat mısın? Can Tezcan gene Sabri Ser'ine göz kırptı. Evet Sayın Başbakanım, sayenizde rahata kavuştum, diye yanıtladı. Telefonun öbür ucundan bir kahkaha daha geldi. ''Ya gördün mü, Mevlüt Doğan nasıl rahat ettirirmiş adamı?'' dedi öbür uçtaki ses. ''Gördüm Sayın Başbakanım. Çok güzel. Gene de bir kusurumuz olduysa hoş gör Can Aga. Biliyorsun benim adım Mevlüt Doğan. Parolam da önce vatan. Bunu sen de görmüş oldun. Hem de nasıl, sizi kutlarım Sayın Başbakanım. Çok güzel. Bir kusurumuz olduysa bağışla.'' ''Estağfurullah Sayın Başbakanım.'' Ama şu dediğimi unutma. Ne zaman benden bir istediğin olursa çekinmeden ara hemen. Özel numarayı biliyorsun. Biliyorum Sayın Başbakanım. Ararsın yani. Ararım Sayın Başbakanım. Peki, hazır birbirimizi bulmuşken söyle hemen, benden bir istediğin yok mu? Hayır, yok Sayın Başbakanım. Biraz düşün. Düşünmeme gerek yok Sayın Başbakanım. Var olmasına var ama söylemeyi gururuna yediremiyorsun. Ama benim adım Mevlüt Doğan, ben... Mevlüt Doğan birden sustu. Can Tezcan elinde telefon sözün gerisini bekledi. En az bir dakika sonra Mevlüt Doğan'ın kahkahası geldi, arkasından da sözleri. Senin çok isteyip de söyleyemediklerini ben yaptım bile. Savunduğun şu patronların tümünün ipini koyvermesini söyledim senin ardılına dedi. Kendileri de adamları da bir hafta sonra tümden özgür. Tek sorunları milyarlarını yitirmiş olmaları. Bu kadar da olur artık. Can Tezcan kendini tutamadı. Ama bu büyük bir haksızlık Sayın Başbakanım. Adamlar yasa dışı hiçbir şey yapmamışlardı dedi. Olabilir ama burunlarından kıl aldırmaz olmuşlardı dedi Mevlüt Doğan. Gene sustu bir süre. Sonra sana bir armağanım daha var. Senin adamını da bıraktık diye ekledi. Hangi adamı mı diye sordu Can Tezcan. Mevlüt Doğan bir kahkaha daha attı. Hangi adamına olacak şu katrilyoner soyadlıyı, senin evinde yakaladığımız yazar bozuntusunu dedi. Can Tezcan'ın gözleri sevinçle parladı. Sağ olun Sayın Başbakanım, buna gerçekten sevindim dedi. Telefonun öbür ucundan bir kahkaha daha yükseldi. Sonra Mevlüt Doğan yine konuştu. Bizim görevimiz dostlarımızı sevindirmektir Can Aga, hadi öpüldün diyordu. Can Tezcan'la Sabri Serin hiçbir şey söylemeden birbirlerine baktılar bir süre. Sonra Can Tezcan Sabri Serin'in yüzünün sapsarı olduğunu ayrımsadı. Ne oldu sana böyle dedi. Sakın bu bir tuzak olmasın efendim diye sordu Sabri Serin. Rıza Bey'i sizin evde bir kez daha yakalamak gibi. Hayır sanmam. Artık bundan kazanacakları hiçbir şey yok dedi Can Tezcan. Rıza'nın da şu sıralarda bizim eve uğrayacağını hiç sanmam. Öyleyse derdi ne bu adamın dedi Sabri Serin. Hem size yapmadığını bırakmıyor hem de kendince dostluk göstermeye çalışıyor. Bir çelişki değil mi bu? Sizinle alay mı ediyor yoksa gizli bir amacı mı var? Can Tezcan bir süre düşündü. Bunu anlamak o kadar da zor değil Sabriciğim dedi. Hiç de zor değil. Çünkü Anadolu kasabaları böyle delikanlılarla dolu. Bir takım kalıp görüşleri gerçek bellemiş yarı cahil adamlarla. Benliklerinin derinliklerinde az da olsa bir arılık kalmıştır. Arada bir kendiliğinden ortaya çıkar. Ama burada bir başbakan söz konusu efendim. Ben bunda şaşılacak bir şey görmüyorum Sabriciğim. Bizim Mevlüt Efendi'den 10 kat daha akıllılar açlıktan sürünürken onun başbakan olması bir rastlantıdır yalnızca. Anamal bu toplumda herkesi dilediği biçimde kullanabileceğinden kuşku duymadığından seçimlerinde inceleyip sık dokuma çabasına girmez pek. Öyle bir döneme geldik ki isterse seçimi gereksiz kılacak yolu da bulur. Kim olursa olsun gelmesine izin verir. Nasıl olsa bu düzen erki ele geçirenleri istediği biçimde yönlendirecek, sapmaya kalkanları da eleyecektir kendiliğinden. 2073 yılındayız. Anamalcılığın bayağı uzun bir tarihi var artık. Ben gene de çelişkinin bu kadarını anlamakta zorlanıyorum efendim. Soruna salt mantık açısından bakarsan anlamakta zorlanırsın elbette. Bugün toplumlara egemen olan anamalcılığın kendisi mantıksal değil. Şu korkunç eşitsizlikleri, şu büyük zenginlikleri ve şu yılkı adamlarını düşün. Toplumlarda mantık egemen olsaydı, insanlık toplumsal düzenlerin en aykırısına tutsak mı olurdu? İnsanlar gönüllü olarak bu yıkılası düzeni savunmaya kalkarlar mıydı? Sabri Serin başını önleyip düşündü bir süre. Efendim, tutumunuzu kusurlu bulmak gibi olmasın ama tekil bir örneği koca bir dizgeyle, bunca yıllık bir yönetim yapısıyla açıklamak biraz aşırı olmuyor mu? Diye sordu. Can Tezcan gülümsedi. Belki de haklısın dedi ama yargıçlar konusunda da söylemiştim. Sonradan çok değişseler de insan doğasından her zaman bir şeyler kalıyor geride. Kötü de iyi bir şeyler, iyi de kötü bir şeyler. Hiçbir şey bekleyemeyeceklerimiz belki hiç yok. Belki de çok küçük bir azınlık karşıya karşın. Anamal 2073'te bile tüketemedi insanı. Hala yaşayabilmemizi buna borçluyuz. Şu son günlerde yaşayıp gördüklerimizden sonra bu denli iyimser olabilmeniz hayranlık verici efendim. Can Tezcan bir süre düşündü. Kendimde de aynı çelişkiyi görüyorum da ondan belki diye yanıtladı. Benim dürüstlüğüm konusunda kuşkuya düştüğün olmaz mı bazı? Sabri Serin başını önüne eğdi. Kimi çelişkilerinizden rahatsızlık duyduğum çok olmuştur efendim dedi. Örneğin şu yargıyı özelleştirme tutkunuzu hiçbir zaman gönülden benimseyemedim. Kimi kez bir çocukluk, kimi kez alaylı bir meydan okuma gibi geldi bana. Hiçbir zaman kişiliğinize ve geçmişinize yakıştıramadım ama dürüstlüğünüzden, daha doğrusu içtenliğinizden hiçbir zaman kuşku duymadım. Ama bir başka açıdan bakılınca bu çelişkiler bir yerde dürüstlükten kopmanın bir belirtisi de sayılabilir belki. Ne olursa olsun, hangi biçimde olursa olsun kenter düzenine katıldığın, onun bir parçası olduğun andan sonra salt dürüstlük yalnızca bir yanılsamadır sevgili dostum. Bu arada en yakın arkadaşının babasını öldürenler arasında yer alabilir ve bundan fazla bir utanç da duymayabilirsin. Siz Hikmet Hoca'nın arkadaşınızın babası olduğunu bilmiyordunuz efendim. Can Tezcan içini çekti, gözlerini yere dikti. Ama insan olduğunu, tutumunda %100 haklı olduğunu, bir insanın değerini savunduğunu biliyordum dedi. Hiç kımıldamadan ayaklarının ucuna baktı bir süre, sonra gene içini çekti. Çok tuhaf diye söylendi. Hikmet babanın ölümüne şu an üzüldüğüm kadar üzülmemiştim hiç. Anlıyorum efendim dedi Sabri Serin. Çelişkiyi aşamıyoruz. Can Tezcan bir yerlerine bir sancı saplanmış gibi yüzünü buruşturdu. Bizi bu düzen, bu kenter düzeni çelişkin kılıyor Sabriciğim, diye yanıtladı. Karl Marx, kenter düşünürlerin yanlışının, kenter insanın tüm toplumların temeli olduğunu sanmaları, insanın artık kenter olmadığı bir toplum tasarlayamamaları olduğunu söylüyordu. Bu konuda da haklıydı %100 ama gırtlağımıza kadar çelişki ortamına gömülmüş olunca bu düzen hep böyle sürecekmiş, kurtuluş yokmuş gibi geliyor en azından bizim için. Sen de böyle düşünmüyor musun? Bilemiyorum efendim dedi Sabri Serin. Bu düzenin içinde doğduk. Onun bir parçasıyız. Onunla savaşmak kendi kendimizle savaşmak oluyor bir bakıma. Bu da neye yarıyor ki? Bilemiyorum. Daha az kötüye ulaşmaya. En azından kendi sınırlarımız içinde dedi Can Tezcan. Şu ülkede Mevlüt Doğan'dan çok daha kötülerini de gördük. Evet gördük efendim ama kenterliğin değişik basamakları bulunduğunu varsayarsak bence bu adam en iğrençlerinden. Bir bakıma evet ama insansı bir yanı da yok değil. %100 kenter olamıyor. Bir 20. yüzyıl kenteri. Evet, tıpkı Ivan Karamazov'un tanımladığı gibi. Hem çok sıkı bir salak hem dört dörtlük bir üç kağıtçı. Tek farkı başbakanlığa kadar yükselmiş bir Smerdyakov olması. Onun yaptıklarını çok soğuk bir biçimde yapan, hiçbir zaman dönüp geriye bakmayan bir 21. yüzyıl kenterini mi yeğlerdin? Evet efendim, hiç değilse kararsızlığa düşmezdim o zaman, şaşırtıdan uzak olurdum. Yani daha bir rahat ederdin o zaman, düzenin tutarlılığına ve değişmezliğine inanırdın, tıpkı Marx'ın kenter düşünürleri gibi ama yaşamında şaşırtıcı diye bir şey olmazdı. Şimdi de yok efendim ama çelişki de yok. Ne olursa olsun, çelişkinin ve rastlantısallığın varlığı umudu sıfıra indirmiyor. Sabri Serin bu tartışmanın hiçbir yere götürmeyeceğini düşündü. Rıza Bey'in özgürlüğe kavuşması sizi bayağı iyimser yaptı efendim, dedi. Can Tezcan bir kahkaha attı. Haklısın, diye yanıtladı. Rıza'nın varlığı bile umutlu kılar insanı. O benim insanlardan ve toplumlardan umut kesmememi sağlamıştır hep. 23. ayrımın sonu, sayfa 314.